İsrail günahlarından dolayı yargılanacaktır ama Tanrı İsrail'den vazgeçmeyecektir. 11. bölüm yeni bir notla başlar. Bu noktaya kadar Tanrı'nın halkının itaatsizliği vurgulanmıştır. Ama bundan sonra yeni bir noktaya geliyoruz. Bu da Tanrı'nın sevgisidir. İşte muhteşem olan da budur. Hoşea 11. bölüm 1. ayetti. Çocukluğunda sevdim İsrail'i, oğlumu Mısır'dan çağırdım der. Bu ayet öncelikle İsrail ulusundan söz etmektedir. Bunda hiç kuşku yok. Tanrı ile ulus arasındaki yakın ilişkiyi ortaya çıkartır. Aslında Tanrı ulus olarak İsrail oğlumdu ve onu Mısır'dan çıkardım der. Onlar bana hizmet eden harika bir halk oldukları için Mısır'dan çıkarmadım. O zaman bile bana hizmet etmiyorlardı putperestler. Yeteneklerinden ya da üstünlüklerinden dolayı onları Mısır'dan çıkartmadım. Çünkü bu özellikleri de yoktu. Onları Mısır'dan çıkardım çünkü onları sevdim diyor. Dostum, onun sizi ve beni kurtarmasının nedeni de budur. Sevgi kurtuluşun temeli değildir ama kurtuluşun güdüsüdür. Mesih'teki kurtuluşumuza baktığımızda onun ölmesinin ardındaki gerçek şudur. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, çocukluğunda sevdim İsrail'i diyor Tanrı. Onu Mısır'dan layık olduğu ya da iyi işler yaptığı için değil, sevdiğim için çıkardım der. Matta bu ayeti kitabında Rab İsa'ya uyarlamıştır. Matta 2. bölüm 15. ayetti. Bu eski antlaşmadaki ifadelerin geleceğe nasıl uygulandığının bir örneğini oluşturur. Betlehem'deki ahırda doğan o bebek bu insanlarla özdeşleşir. O bir İsraillidir. Samiryeli kadın o kuyuya geldiği zaman bunu biliyordu. Ona Yuhanna 4. bölüm 9. ayetti. Samiryeli kadın sen Yahudisin ben Samiryeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiryelilerle ilişkileri yoktur. Tanrı onu dünyaya ölmesi için gönderdi ve Rab İsa geldi ve kendisini İsrail ulusuyla bir kıldı. Ama Tanrı'nın onu güvenli yerden ülkedeki tehlikeli yere çağırma zamanı geldi. Çarmıhta ölerek Tanrı'nın sevgisini sergileyeceği yaşam alanına gitti. Bunu insanların günahlarının bağışlanabileceği, doğruluk temeline sahip olması ve dolayısıyla kurtulması için yapması gerekiyordu. Halkıyla özdeşleşti. Sizinle ve benimle özdeşleşti. Yuhanna 3. bölüm 16. ayetti. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der Tanrı sözü. Hoşea 11. bölüm 2. ayet. Peygamberler İsrail'i çağırdıkça İsrail uzaklaştı onlardan, kurban kestiler Baallara, buhur yaktılar putlara der. Tanrı Kenanlılar ve diğer putperestleri Baallara taptıkları için ülkeden çıkartmıştı. Ne var ki İbraniler ülkeye girince onlar da Baallara yani oyulmuş putlara döndüler. Hoşea 11. bölüm 3. ayette Efraim'e yürümeyi ben öğrettim. Kollarımı aldım onları ama kendilerine şifa verenin ben olduğumu anlamadılar der. Tanrı İsrail'i birçok yönden bereketledi ve onları yumuşakça yönlendirmesi de onun bir bereketiydi. Hoşea 11. bölüm 4. ayette onları insancıl iplerle, sevgi bağlarıyla kendime çektim. Boyunduruklarını kaldıran biri gibi oldum. Eğilip yiyeceklerini verdim der. Tanrı bana hizmet etmeleri için onları zorlamadım demektedir. Dostum Tanrı seni de zorlamayacaktır. Birçok kişi Tanrı neden bugün bir şey yapmıyor, neden şunu ya da bunu yapmıyor diyebilir. Tanrı'nın birçok şeyi neden yapmadığını bilmiyorum. Bunu bana daha söylemedi. Ben de buradaki küçük bir yaratığım ve bilgi eksikliğim var. Buna yanıt veremiyorum ama şunu biliyorum. Tanrı sizi zorlamayacaktır. Size takacağı tek bant sevgi bandı olacaktır. Size boyunduruk takmayacağım, sizi itmeyeceğim der Tanrı. Size söylemek istediğim sizi sevdiğimdir der. Dostum Tanrı'nın bugün size ve bana olan yaklaşımı budur. Sizin yüreğinizin kapısına ulaşmak için elinden geleni yaptı. Ama orada durdu ve şimdi kapıyı kibarca çalıyor. Ve işte kapıdayım ve çalıyorum diyor. O oradadır. Kapıyı kırmayacaktır ve zorla içeri girmeyecektir. Onun sevgisine karşılık vermek zorunda kalırsınız. Sevginin daima en güçlü yaklaşım olması ilginçtir. Pek çok büyük general imparatorluk kurdu. Büyük İskender ve diğerleri gibi. Ve bunları güç kullanarak kurmuşlardır. Ama bugün İsa Mesih'in uğrunda öleceği milyonlarca izleyicisi var. Ve o imparatorluğu sevgi üzerine kurdu. Bu Rab'in size yaklaşmak için kullandığı tek yöntemdir. Başka bir yöntem kullanacağını düşünmeyin. Sizi yargılayacaktır ama sizi kendisine sevgiden başka bir yolla çekmeyecektir. Bu mümkün olan en güçlü yaklaşımdır. İşte bu sevgi bağıdır. Hoşea 11. bölüm 5. ayette Mısır'a dönmeyecekler, Asur kral olacak başlarına çünkü bana dönmek istemediler der. İsrail yardım almak için Mısır'a koşarak gitti ama Mısır'ın kendisine düşman olduğunu da gördü. Sonra yardım aramak için Asur'a koştu. Tanrı Asur kralı olacak başlarına der. İsrail'e esir alarak gönderdiği yer Asur'dur. Hoşea 11. bölüm 6 ve 7. ayetlerde fırıl fırıl kılıç dönecek kentlerinde. Kapı sürgülerini yok edecek, tüketecek onları düzenleri yüzünden. Halkım benden uzaklaşmaya kararlı, beni yüce olanı çağırsalar bile asla yüceltmeyeceğim onları der. Hoşea ikinci kez Tanrı'dan uzaklaşma sözcüğünü bu ayette kullanmaktadır. Yine uzaklaşan düve benzetmesidir. Küçük buzağıyı arabaya koşmak istediğinizde ön ayaklarını dayar ve geri geri kayar. Bu durumda sizin yapacağınız şey işe tekrar başlamak olacaktır. Uzaklaşmanın resmi budur. Tanrı'yı dinlemeyi reddetmektir. Ona gelmeyi reddettiler. Hoşea 11. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Nasıl teslim ederim seni ey İsrail? Admaya yaptığımı nasıl sana yaparım? Seni nasıl Sevoim'e çeviririm? Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım. Kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım. Efraim'i yeniden yok etmeyeceğim çünkü ben insan değil Tanrı'yım. Kutsal olanım aranızda. Artık öfkeyle üzerinize varmayacağım der. Bu oldukça kederli bir durumdur. Tanrı burada bir ikilem içinde kalmış gibi görünmektedir. Onu dinleyin. Diyor ki, nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Onlardan vazgeçmek istemez. Onları sever ama günahlarından ötürü onları yargılamak zorundadır. Nasıl teslim ederim seni ey İsrail diye soruyor. Dostum Tanrı seni Mesih'in ölümü dışında kurtarmayacaktır. İki ya da üç yolunuz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama Tanrı'nın tek bir yolu vardır. Hoşea 13. bölüm 4. ayette çünkü başka kurtarıcı yoktur diyen Tanrı'yı dinleseniz iyi olur. Siz ve ben kurtarma işinden anlamıyoruz ama o anlıyor ve biliyor. Admaya yaptığımı nasıl sana yaparım diyor. Seni nasıl Sevoim'e çevireyim. Adma ve Sevoim Tanrı'nın Sodom ve Gomorra ile birlikte yargıladığı kentlerdi. Tanrı İsrail'e seni yargılamak istemiyorum diyor. Ne var ki Tanrı onları yargılamak zorundaydı ve bugün bu kentler tamamen ıssız durumdadır. Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım. Kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım diyor. Başka bir deyişle İsrail hak ettiğinin yarısını almadı. Neden? Çünkü Tanrı Efraim'i yeniden yok etmeyeceğim dedi. Onları kurtarmak ve günün birinde onları ülkeye geri getirmeyi Tanrı tasarlamaktadır. Ülkeye şimdiki dönüşleri hiç de bunun yerine geldiğini göstermez. Bugün o ülkede olanlar için Tanrı'yı suçlamayın. Ne var ki Tanrı onları ülkeye geri getirecektir. Peki bunu neden yapacak? Bir nedenden ötürü bunu yapacaktır. Çünkü ben insan değil Tanrı'yım. Kutsal olanım aranızda diyor. Artık öfkeyle üzerinize varmayacağım. Bugün bu öğrenmemiz gereken başka bir derstir. Demokrasi içinde yaşıyoruz ve hükümetlerimiz bizim için var ve bizim verdiğimiz kararları yerine getirmek için varlar diye düşünebiliriz. Ama Tanrı, ben egemen Tanrı'yım, kimseye hesap vermem. Yönetici heyetim yok ve beni bu görev için kimse seçmedi. Ne istersem yaparım diyor. Dostum, eğer bugün Tanrı'nın yaptıklarından hoşnut değilseniz sizin için çok kötü çünkü o bunları yapacaktır. Size hesap vermez. Tanrı yaptığı pek çok şeyi anlamıyorum. Ama o Tanrı'dır ve kesinlikle bana hesap vermek zorunda değil. Gelip bana bir rapor vermez. Radyoda çalışanlar bana hesap verebilirler. Ama Tanrı vermez. Neden? Çünkü o Tanrı'dır ve bana da rapor vermek zorunda değildir. Hoşea 11. bölüm 10. ayette. Aslan gibi kükreyen Rabbin ardınca yürüyecekler. O kükreyince titreyerek gelecek çocukları batıdan diyor. Dostum Tanrı yargılamayı tasarlamaktadır. Batıda ya da doğudaki uluslar günahlarından ötürü yargılanacaktır. Hoşea 11. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Mısır'dan kuşlar gibi, Asur'dan güvercinler gibi titreyerek gelecekler. Evlerine oturtacağım onları diyor Rab. Efraim yalanla, İsrail halkı hileyle çevremi sardı. Yahuda ise hala dizginsiz, Tanrı'ya kutsal ve sadık olana karşı der. Yahuda'nın güney krallıklarında birkaç iyi kral vardı ama kuzey krallığında hiç iyi bir kral yoktu. Krallardan bazıları inancını açıkladı ama yalan ve hileye başvurmaktaydılar. Dostum bugün herkesi kandırabileceğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Abraham Lincoln bir beyanat verir ve buna herkes inanır çünkü söyleyen güvenilir biridir. Bazı insanları her zaman ve bütün insanları bazen kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman kandıramazsınız. Lincoln televizyon ve beyin yıkama çağında yaşamadı. Herkesi her zaman kandırabilirsiniz. Hiçbir zaman bugünkü kadar beyin yıkanmamıştır ancak kimse Tanrı'yı kandıramaz. O biliyor ve bir gün gerçeğe göre yargılayacaktır. 12. bölüm Tanrı'nın İsrail'i yargılaması konusuyla devam eder ve 12. bölüm 1. ayette Tanrı şöyle der. Efraim rüzgara gidiyor. Doğu rüzgarının ardına düşüyor. Bütün gün. Yalanı, zorbalığı artıyor. Asur'la antlaşma yapıyor. Mısır'a zeytinyağı gönderiyor. Efraim rüzgarı gidiyor. Doğu rüzgarının ardına düşüyor bütün gün der. Bu Arap çölünü kavuran ve o diyarda esen doğu rüzgarını belirtmektedir. Tanrı Asurların ülkeye tıpkı doğu rüzgarı gibi girmesine izin vermeyi tasarlıyorum diyor. Hoşea 12. bölüm 2 ila 5. ayetler arasında Rabbin davası var Yahuda'yla. Yakup soyunu izlediği yola göre cezalandıracak. Yaptıklarının karşılığını verecek. Yakup ana rahminde kardeşinin topuğunu tuttu. Büyüyünce Tanrı'yla güreşti. Melekle güreşip yendi. Ağladı, kutsanmak istedi. Tanrı'yı Beytel'de buldu. Rab, her şeye egemen Tanrı bizimle orada konuştu. O Rab diye anılır, diyor. Pek çok insan Tanrı'nın Yakup'un ana rahminde kardeşinin topuğunu tutmasına sözünde neden yer verdiğini sorgulamaktadır. Bugün tıp ve psikolojinin insan yaşamında büyük bir olasılıkla en önemli döneminin ana rahminde oluştuğunu söylemesi gerçekten ilginç bir noktayı oluşturur. Çünkü ana rahminde bedenle birlikte karakter de gelişmeye başlar. Bu minik Yakup ana rahminde bir şeyi açığa vurmaya başlamıştır. İlk doğan olmak istediğini gösterdi. Esav Yakup'u yerdiği halde Yakup yine de ilk doğan olmak istedi. Bunun başından beri onun yüreğinde olduğunu söylememin dışında nasıl açıklayabileceğimi de bilmiyorum. Doğumunda, güreşte ve daha sonra Tanrı'nın kutsamasını sağlamak için Peniel'de Tanrı'yla da güreşti. Evet, meleği yenecek gücü vardı ve yendi. Bu nasıl oldu? Daha iyi bir güreşçi miydi? Bugün televizyonda seçkin bir güreşçi olarak görünecekti. Hayır, Yakup iyi bir güreşçi değildi. Kulakları ve omuzları mindere yapıştı. Tanrı onu yere serdi ama yine de o kazandı. Peki nasıl oldu bu iş? Teslim olarak dostum, istediğiniz kadar Tanrı'yla savaşabilirsiniz ama Rab'be teslim olmadan asla kazanamazsınız. Hoşea 12. bölüm 5. ayetin sonunda der ki Rab, her şeye egemen Tanrı bizimle orada konuştu, o Rab diye anılır. Yahve ya da Rab Tanrı'nın İsrail'e anılmak için verdiği bir isimdir. Beni her zaman adımla bileceksiniz diyor Tanrı. Ben Rab diri Tanrı'yım. Bize Tanrı'yı anımsatacak putlara ihtiyacımız yok. Bizzat Rab'bin adı onun kişiliğini ifade eder. Hoşea 12. bölüm 6. ayette bu yüzden Tanrı'na dönsen. Sevgiye, adalete sarıl. Sürekli Tanrı'nı bekleder. Bu insanların söylediklerini yapmaları gerekmekteydi. Günümüzde şeytana tapma ve eşcinselliğe taviz verme insanı suçların en kötüsüne yöneltmektedir. Yalnızca diri Tanrı'ya gelerek ve devamlı onu bekleyerek merhamete ve adalete kavuşuruz. Bunun ikisi de birlikte var olur. Biri olmadan diğeri olmaz. Hoşea 12. bölüm 7. ayette Efraim tüccardır, hileli terazi kullanır, aldatmayı sever diyor. Bu iş dünyasındaki hileden söz etmektedir ki Tanrı da bunu hiç onaylamaz. Hoşea 12. bölüm 8. ayette çok zengin oldum diye böbürlenir. Varlığa kavuştum, çok emek çektim, günah denecek bir suç bulamayacaklar bende diyor. Başka bir deyişle Efraim parayla her şeyi yapabileceğini düşündü. Hile yaparak para kazanırken bunun Tanrı'nın bir bereketi olduğunu da düşündü. Hoşea 12. bölüm 9. ayette. Ama seni Mısır'dan çıkaran Tanrı'nın Rab benim. Bayram günlerindeki gibi seni yine çadırda oturtacağım der. Tanrı İsrail'e sizinle işim bitmedi. Sizden vazgeçmeyeceğim diyor. Hoşea 12. bölüm 11. ayette kötülük mü var Gilad'da? Gerçekten değersiz bir halk. Gilgal'da sığır üstüne sığır kurban ediyorlar. Sunakları sürülmüş, tarladaki taş yığınlarını andırıyorlar. Kötülük mü var Gilad'da diye sorulduğu zaman Gilad yaralarının sarıldığı yer olması gerekirken günahın olduğu bir yer durumuna geldiği işaret edilir. Hoşea 12. bölüm 14. ayette ama Efraim Tanrı'yı aşırı öfkelendirdi. Rab döktükleri kanın hesabını soracak. Aşağılamalarının karşılığını verecekler. Rab döktükleri kanın hesabını soracak. Kanı başına bela olacak çünkü suçludur ve dolayısıyla da ölümü hak eder. Çok kan döktüler ve günahlarının suçu onları bulacaktır. İsrail Tanrı'dan uzaklaştı ve bu nedenle de Tanrı onları yargılamak zorundaydı. Hoşea 13. bölüme geldiğimizde artık İsrail yargılanacaktır diyebiliriz. 13. bölümde İsrail'in yargılanmasının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Hoşea 13. bölüm 1. ayet. Efraim konuştuğunda herkes titredi. Yüceltilmişti İsrail'de ama Baal'a taparak suç işleyince öldü diyor. Başka bir deyişle Efraim diri Tanrı'ya hizmet ettiğinde Tanrı onu yüceltti. Ama Baal'a tapınmaya başladığında ise öldü. Dostum, Efraim ölüp ülkeden atılmakla kalmadı. Ülke de öldü ve ülkenin bugün eski haline döndüğü kanısına da değilim. Samiriye ile o bölgedeki diğer kentlerin harabeleri yeryüzünde hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar ıssız ve terk edilmiş durumdadır. Hoşea 13. bölüm 2. ayette şimdi günah üstüne günah işliyorlar. Gümüşlerinden dökme putlar, akıllıca tasarlanmış putlar yapıyorlar. Hepsi de usta işi. Bu insanlar hakkında insan kurban edenler buzağıları öpüyor diye konuşuluyor der. Bu bir tapınma şekliydi. Esasen insanlar gelip bu altın buzağıları öperlerdi. Bugün belirli bir puta ya da belirli bir bölgeyi öpmenin Tanrı'ya tapmak olduğunu düşünen pek çok insan var. Bir gün İzmir'de eski bir kiliseyi geziyordum. Birden oraya giren bir kadının duvarda olan bir taşı öptüğünü gördüm. Ona bu sadece bir taştır, bunu öpmenin bir anlamı yok dedim. Kadın bana burası kutsal bir yer dedi. Ona hayır, İsa Mesih bugün diri ve Baba Tanrı'nın sağındadır. Duvarı ya da herhangi bir taşı, türbeyi öpmekle Rab'be tapınamazsınız. Rab'be tapmak için ona gelmek gerekir dedim. Diri ve gerçek Tanrı'ya tapınma adına oraya buraya gidip bir şeyleri öpmeye kalkmak akılsızlıktır, gericiliktir, aynı zamanda da bilgisizliktir. Dostum, Rab'be yaşadığınız hayatla tapınmalısınız. İşinizi halletme, sosyal hayatınızı sürdürme, evinizi idare etme ve yoldaki davranış şeklinizle Tanrı'ya tapınabilirsiniz. Bunu yalnızca tapınma yerlerindeki davranışlarınızla gösteremezsiniz. Tapınma yeriyle sokak arasındaki farkı yaratanlar bizleriz. Tanrı'nın gözünde böyle bir ayrım yok. Hoşea 13. bölüm 3 ve 4. ayetlerde bu yüzden sabah sisine, erken uçup giden çiğe, harman yerinden savrulan saman çöpüne, bacadan tüten dumana dönecekler. Ama seni Mısır'dan çıkaran Tanrı'nın Rab benim. Benden başka Tanrı tanımayacaksın. Çünkü başka kurtarıcı yoktur, diyor Tanrı. Dostum, Rab'bi dinleyin. Kurtuluş için bir plan tasarlayabilirsiniz ama o tek kurtarıcıdır. Kurtarıcı o olduğuna göre onun yolundan gitmemiz iyi olur. Rab İsa Mesih şöyle diyor Yuhanna 14. bölüm 6. ayette. İsa, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Bu ya doğrudur ya da değil. Milyonlarca insan bu yoldan giderek bunun doğru olduğunu gördü. Sizin kendinize göre bir kurtuluş yolunuz olduğunu düşünebilirsiniz ama Tanrı tek kurtarıcıdır ve size kurtuluş planını sunabilecek O'dur. Hoşea 13. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ben sana çölde, kurak topraklarda göz kulak oldum. Otlaklara sahip olunca doydular. Doyunca gurura kapıldılar, bu yüzden unuttular beni der. Tanrı senin Tanrın ve seni Mısır'dan çıkaran benim. Senden vazgeçecek değilim ama seni yargılayacağım der. Hoşea 13. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ise ben de onlara karşı bir aslan gibi olacağım. Bir pars gibi yol kenarında pusuya yatacağım. Yavrularından edilmiş dişi ayı gibi karşılarına çıkacak, yüreklerinin zarını yırtacağım. Dişi aslan gibi onları oracıkta yiyip bitireceğim. Yabanıl bir hayvan gibi parçalayacak onları der. Burada durumu dolaylı olarak anlatılan bir peygamberliğin olması ilginçtir. Daniel'in görümünde Daniel 7. bölümde. Babil bir aslan gibi resmedilir. Yunanistan Büyük İskender'in yönetimi altında Pars gibi resmedilmektedir. Medler ve Pers İmparatorluğu ayı gibi resmedilir. Şimdi burada Hoşea'nın peygamberliğinde Tanrı gelecekte bir aslan, bir Pars gibi geleceğini ama yakın gelecekte bir ayı gibi geleceğini söyler. Ayı ile temsil edilen Medler ve Persler o zamanlar Asurluların egemenliğindeydi. Tanrı onları yavrularından mahrum edilen bir ayı gibi karşılayacağım der. Bir ayının yavrusundan mahrum edilmesinden daha yırtıcı pek bir şey yoktur. Ve işte burada resmedilen Asur, insafsızlığını gösteren uygun bir örnek olacaktır bu peygamberlik için. Hoşea 13. bölüm 9. ayette ey İsrail, bana yardımcına karşı çıkman yıkıma uğratıyor seni der. Başımıza gelenlerden ötürü sık sık Tanrı'yı suçlarız. Böyle hissettiğimiz zaman başvuracağınız iyi bir örnektir bu. Kendi kendinizi yıkıma uğrattınız ve durumunuzdan kendiniz sorumlusunuz. Ama Tanrı'dan yardım alabilirsiniz, O size yardım edecektir. Hoşea 13. bölüm 10 ve 11. ayetlerde nerede seni, bütün kentlerinde kurtaracak kralın, yöneticilerin nerede, hani onlar için bana bir kral ve önderler ver demiştin. Öfkelendiğimde bir kral verdim sana, gazaba gelince alıp götürdüm onu der. Öfkelendiğimde bir kral verdim sana, İsrail bir kral istediğinde Tanrı onlara Saul'u vermiştir. Gazaba gelince alıp götürdüm onu der. Son kral Hoşea'yı kuzey krallığından, Sitkiya'yı güney krallığından alıp götürdü ve bunu gazabından yaptı. Yani bir anlamda bu yargılamaydı. Başlangıçta yargıladı ve sonunda da yargıladı. Hoşea 13. bölüm 16. ayette Samiriye halkı suçunun cezasını çekecek. Çünkü Tanrısına baş kaldırdı. Kılıçla yıkılacaklar, yere çalınıp parçalanacak yavruları. gebe kadınların karnı yarılacak der. Samiriye halkı suçunun cezasını çekecektir. Samiriye cezasını çekmiş ve dolayısıyla bugün ıssız bir yer olarak kalmıştır. İsrail gelecekte kurtarılacaktır. 14. bölüm işte bunun resmini oluşturmaktadır. Çünkü İsrail'in gelecekteki kurtuluşundan söz eder. Hoşea 14. bölüm 1. ayet. Tanrın Rab'be dön ey İsrail, çünkü suçlarından ötürü tökezledin der. Rab halka günahlarından ötürü sürgüne gideceğini söyler. Hoşea 14. bölüm 3. ayette ise Asur kurtaramaz bizi. Savaş atlarına binmeyeceğiz. Artık ellerimizle yaptığımıza Tanrımız demeyeceğiz, çünkü öksüz sende merhamet bulur der. Ellerinizle bir şey yaptığınızı ve sonunda diz çöküp ona taptığınızı kafanızda şöyle bir canlandırın. Bugün birçok kişi kendi yeteneğine tapmaktadır. Beyinlerine, düşünme biçimlerine taparlar. Dostum, bunu yaptığınız takdirde bir putperestten başka bir şey olmazsınız. Hoşea 14. bölüm 4 ila 7. ayetlerde ise onların dönekliğini düzelteceğim. Gönülden seveceğim onları, çünkü onlara karşı öfkem dindi. Çiğ gibi olacağım İsrail'e. Zambak gibi çiçek açacak, Lübnan sediri gibi kök salacaklar. Dallanıp budaklanacaklar. Görkemleri zeytin ağacını, kokuları Lübnan sedirini andıracak. Yine insanlar oturacak gölgesinde. Buğday gibi gelişecek. Asma gibi serpilecekler. Lübnan şarabı kadar ün kazanacaklar der. Onların dönekliğini düzelteceğim diyor Tanrı. Halk benden uzaklaşarak döneklik yapıyor. Ama ben onları düzelteceğim der yine Tanrı. Gönülden seveceğim onları, çünkü onlara karşı öfkem dindi demektedir. Hoşea 14. bölüm 8 ila 9. ayetlerde ise ey Efraim, artık ne işim var putlarla? Yanıtlayacak seninle ilgileneceğim. Yeşil çam gibiyim ben. Senin verimliliğin benden kaynaklanıyor. Bilge kişi kavrasın bunları. Anlayan anlasın, çünkü Rabbin yolları adildir. Bu yollarda yürür doğrular, ama baş kaldıranlar bu yollarda sendeler diyor. Kutsal kitaptaki en muhteşem ayetlerden bir tanesi bu 8. ayettir. Bu bir zafer şarkısıdır. Efraim'e ilgileneceğim diyor Tanrı ve bu gelecek zamandır. Sonunda Tanrı kazanacak. Buradaki zaferi sevgi kazanacaktır. Tanrı Efraim'e nasıl vazgeçerim senden ey Efraim diyor. Tanrı yine Efraim putlara sarıldı, bırak onu demişti. Oysa şimdi Tanrı Efraim'in hata yaptığını gördüğü gün gelecek ve bana dönecek diyor. Artık ne işim var putlarla diyecekleri zaman gelecek diyor. Günahın bu trajedisinin ortasında ve bugün bu dünyada oynanarak canlandırılan insan yaşamının bu dramında Tanrı'nın zafer kazanacağına inanıyorum. Süperci'nin inancı da buydu. Bunu defalarca tekrarladı. Siz ve ben şu anda burnumuzun ucunu ancak görebiliyoruz. Bugün dünyaya ve etrafımıza şöyle bir bakınca Rab İsa'nın sözünü etmiş olduğu küçük bir sürüyü görüyoruz. Yani kiliseyi. Onun bu dünyadan çağırdığı kişilerdir bunlar. Ama onun geçmişte de çağırdığı pek çok insan vardır. Örneğin bir keresinde tüm Nineve halkını kurtardı. Bir asır sonra günaha dönmüş olmalarına ve onun onları yargılamasına rağmen bu gerçekleşti. Geçmişte yine başka büyük ruhsal uyanışlar oldu. Ama Tanrı'ya en büyük dönüş gelecekte olacaktır. Bu her zaman olduğu gibi büyük sıkıntı döneminde meydana gelecektir. Bin yıllık kurtuluş dönemi de olacaktır. Dostum, Tanrı kazanacak. Sevgiyi kazanacak. Tanrımız bugün zaferle arabasında ilerlemektedir. Deyim yerinde ise o her şeye egemen olan Tanrı'dır. Tanrı arabanın tekerlekleri altında kalan adama acıyor. Sizi bilmem ama ben Tanrı'yla gitmek istiyorum. Bugün otostop yapacağım. Bu nedenle onun sözünü acilen bilmemiz gerekiyor. Yaşadığımız bu zor günlerde onun isteğinde nasıl kalacağımızı araştırıp bulmak için onun sözünü bilmemiz ve öğrenmemiz gerekir.